Ayrım 11, sayfa 135. Osman Atalan savaşçı kalabalığının ortasında Büyük Omdurman Camisi'ne doğru ilerliyordu. Başının üzerinde Mehdi'nin ödülü olan şahsi sancağı dalgalanıyordu. Üzerine Kur'an'dan alıntılar işlenmişti ve agga giyerlerinden ikisi tarafından taşınmaktaydı. Çevresinde mansurlar, yani saf bakırdan savaş davulları gümbürdüyordu. Ombeyalar inlerken insanlar da Allah'a, Mehdi'ye ve halifesine şükrediyorlardı bağırarak. Sıcak hareket eden insan kütlesini boğuyor, ayakların hareketiyle kalkan tozlar başların üstüne kadar yükseliyordu. Kalabalık caminin dış duvarına yaklaşınca heyecan arttı. Çünkü bugün Mehdi, yani İslam'ın ışığı, Allah ve peygamberi üstüne vaaz verecekti. Ansarlar dans etmeye başladılar. Önceleri onlara da derviş deniyordu. Ama Mehdi o ismi kullanmayı yasaklamıştı. Kutsal peygamber benimle birçok kez konuştu ve benim müritlerime derviş diyenlerin dikenli çalıyla 7 kere dövülerek lime lime edileceğini söyledi. El-Obeyd savaşında zafer kazanan gerçek savaşçılarıma ben onurlu bir ad verip onlara cennet vaat etmedim mi? Onların benim ansarlarım olarak bilineceklerini buyurmadım mı? Yani müritlerimin ve savaşçılarım olarak. Onlara sadece ansar deyin ve bu isimle onurlandırın. Ansarlar gün ışığında toz şeytanları gibi giderek daha hızlı daha hızlı dönüyorlardı. Ayakları adeta yere değmiyor gibiydi. Savaşçılar etraflarına toplanmış naralar atıyorlar ve Allah'ın 99 güzel adını anıyorlardı bağırarak. El-Hakim yani bilgi olan, El-Macid yani yüce olan, El-Hak yani gerçek olan. Dansçılar birer birer vecde gelip yere yığılıyorlardı. Ağızlarından köpükler çıkıyor ve gözleri yuvalarında dönüp salt akları görünecek hale gelene de kendilerinden geçmiş bir halde sarsılıyorlardı. Osman caminin çift kanatlı kapısından içeri girdi. Burası üstü açık, etrafı çamur tuğlası duvarlarla çevrili muazzam bir alandı. Her kenarı 800 adım geliyordu ve tüm alan diz çökmüş, tek tip cübbe giymiş sadık adamlarla kuşatılmıştı. Karşı duvardaki girişin önünde ise siyah giysili ansarlar, Mehdi'nin cellatları duruyordu sıra halinde. Osman yavaşça kalabalığı yararak o yöne doğru ilerledi. Diz çökmüş olanlar yol açıyor ve geçerken bütün büyük emirlerin en önde geleni olarak ona övgüler yağdırıyorlardı. Savaşçıların önüne Osman'ın agga giyerleri özel seccadesini serdiler. Yanına da Atbara Vadisi'ndeki avdan getirdikleri 6 büyük fil dişini sıraladılar. Osman seccadenin üstüne diz çöktü ve yüzünü duvardaki dar kapıya döndü. Kapı Mehdi'nin özel bölümüne açılıyordu. Sonunda savaşçıların vahşi naraları önce uğultuya dönüştü ve giderek beklenti dolu bir sessizlik oluştu. Sessizlik Ombeyalardan birinin ötmesiyle bozuldu ve tam o anda kapının önünde küçük bir grup belirdi. Önden gelenler 3 halifeydi. Mehdi bu adamları halefi ilan ederek ilk peygamber Muhammed'i taklit ediyordu. Bir de 4. halife olması gerekiyordu, o da Al-Senussi'ydi. Sirenayka'nın hükümdarı. Sudan'a Mehdi olduğunu ileri süren o adamla ilgili rapor vermesi için özel bir görevli yollamıştı. Adam El-Obeyd kentindeki yağmanın en hızlı zamanında ulaşmıştı. Kıyamı, talanı, işkenceleri, çocukların ansarlar tarafından doğranışını dehşetle izlemişti. Mehdi ile karşılaşmak için oyalanmamış ve katliamdan bir an önce uzaklaşarak efendisine tanık olduklarını anlatmaya koşmuştu. Bu canavar gerçek Mehdi olamaz diye karar vermişti Al-Senussi. Onunla bir alışverişim olmasını istemem. Bu yüzden sadece 3 halife vardı ve Abdullahi ilkti. Onunla kıyaslanınca diğer ikisi önemsizdi. Abdullahi'nin peşinden seccadelerinin önceden serilmiş olduğu yüksek kısma yöneldiler. Onlar da yerlerini alınca yeniden sessiz bekleyiş başladı. Ombeyan'ın sesi bir kez daha çınladı ve kapıdan Mehdi'nin kılıç taşıyıcısı çıktı. Önünde Mehdi'nin dünyevi güçlerine ait sembolü taşıyordu. Olağanüstü uzun, parlak bıçaklı bir kılıç. Altın kabzası ve kını mücevherden görünmez haldeydi ve altın kaplama çeliğin ucunda kutsal Roma İmparatorluğu'nun çift başlı kartalı vardı. Altında da Vivat Carolus yazısı görünüyordu. Bu bir İslam eseri değildi ve muhtemelen Haçlı ordularından kalmıştı. Kuşaktan kuşağa geçerek yüzlerce yıl sonunda Mehdi'ye ulaşmıştı. Kılıç taşıyıcısının ardından gelen ise bizzat Allah'ın peygamberiydi. Mehdi pırıl pırıl ve çok güzel işlenmiş bir cübbe giymişti. Başında çenesinin altında zincirle bağlanan altın bir miğfer vardı. Muhtemelen o da Salahaddin'in Haçlılarla savaşan komutanlarından birine aitti. Ağır, onurlu bir tavırla diz çökmüş savaşçılardan oluşan cemaate doğru ilerledi. Önünde sıralar açıldı ve şeyhler, savaşçılar, din adamları ile emirler, armağanlar sunmak, ayaklarını öpmek üzere üşüştüler. Avuçlar dolusu inci, altın, mücevher, değerli taş ve ustalıkla işlenmiş nadide gümüş eşyalar sunuyorlardı. Ayaklarına, ipek üzerine altın işlemeli kaftanlar seriyorlardı. Mehdi ise o meleksi tebessümüyle gülümsüyor ve her armağanı kabullenerek başlarını okşuyordu. Ansarları arkasından gelip sunulan hediyeleri toplarken Mehdi vaaza başladı. Allah benimle birçok kez konuştu ve bana süslü giysiler giymeyi, mücevherler takmayı yasaklamam gerektiğini söyledi. Sadece cübbe giymelisiniz. Bu peygambere ve Mehdi'ye duyduğunuz sevginin işaretidir. O yüzden bu değersiz takıların, gösterişli giysilerin benim himayem altında olması doğru ve adil olacaktır. Sözlerini duyacak kadar yakın olanlar yüksek sesle tekrarladıkları için herkes duyabiliyor ve Mehdi'nin bilgeliğini öğrenebiliyordu. Sözleri o biçimde o muazzam alanın her köşesine ulaşmıştı. Savaşçılar böylesine bir hikmete tanık olmaları kısmet oldu diye Allah'a şükrediyorlardı. Deri çantalar dolusu altın ve gümüş sikkeyi de ayaklarına saçtılar. Pırıl pırıl Maria Theresa dolarları, altın mühürler ve İngiliz altınları, yani doğunun ve batının tüm geçerli paraları dağlar gibi yığılmaktaydı. Osman Atalan da altı fil dişinden en büyüğünü zar zor taşıyarak koşturmuştu. Savaşçıları da diğerleriyle peşindeydiler. Mehdi Osman'a gülümsedi ve onu kucaklamak üzere eğildi. İzleyenler bu ihsan karşısında hayretle mırıldandılar. Bu zenginliklerin sana cennette bir yer satın alamayacağını biliyorsun. Eğer bir adam hazinelerini elinde tutar ve bana kendi özgür iradesiyle getirmezse, Allah onu ateşte yakacak ve toprak onu yutacak. Tövbe edin ve sözlerime itaat edin. Kendinize sakladığınız her şeyi bana getirin. Peygamber Efendimiz bana pek çok kez servetini kendine saklayanları mahvedileceğini buyurdu. Peygamberin gösterdiği yoldan yürüyün. Kalabalığın sesi Allah'ın, peygamberin ve kutsal Mehdi'nin sözlerini duymaktan mutlu bir kez daha ortaya çıktı ve hazinelerini teslim etmek üzere yarışa girdi insanlar. Mehdi turunu tamamlayınca kürsüye döndü ve ipek seccadesinin üstüne oturdu. Üç halifesi de gelip birer birer ayaklarına kapanarak armağanlarını sundular. Biri ellerini çırptı ve uşakları güneşte ıslak cam taşı gibi parlayan kara bir aygır getirdi. Eğeri fil dişi kakmalı, atın başlığı ile dizginleri ise altın işlemeliydi. Kartal ve marabut kuşu tüylerinden püskül yapılmıştı. İkinci halife de fil dişinden ustalıkla oyulmuş ve altın kakma yapılmış krallara yaraşır bir seki armağan etti. Abdullahi efendisini en iyi tanıyan halifeydi. O kutsal Mehdi'ye bir genç kız sundu ama rastgele bir kadın değildi bu. Kendi elleriyle genç kızı döndürdü. Kız başından ayak bileklerine kadar örtülüydü ama ipeğin altından bir gazel kadar zarif atları seçiliyordu ve çıplak ayakları da olağanüstü güzeldi. Halife kızın örtüsünün önünü sadece Mehdi'nin görebileceği şekilde açtı. Örtünün altında kız çırılçıplaktı. Mehdi bir dirseğine dayanarak öne eğilip incelemeye başladı. Tereyağı kadar kaygan ve pürüzsüz teni, petrol gölleri kadar koyu gözleriyle 14 yaşında bir güzellik abidesiydi. Yeni uyanmış bir ceylan yavrusu gibiydi. Memeleri küçük ve çocuksuydu ama olgun incirlere benziyordu. cinsel bölgesinde tek bir tüy bile bırakılmadığı için iç dudaklarının pembe uçları tombul küçük yarıktan utangaç bir şekilde göz önüne serilmekteydi. Yaşının küçüklüğü buradan da anlaşılıyordu. Mehdi kıza gülümsedi. Kız başını önüne eğdi ve minik eliyle ağzını örtüp keyifle kıkırdadı. Halife Abdullahi kızı tekrar örttü ve Mehdi başını salladı halifesine. ''Benim bölümümü alın.'' Sonra kalkıp kollarını açtı ve yeniden konuşmaya başladı. ''Peygamberimiz bana pek çok kez ansarlarımın seçilmiş ve kutsanmış kişiler olduğunu söyledi. O yüzden de sizlere tütün içmeyi ve çiğnemeyi yasak etti. Alkol de içmeyeceksiniz. Mansur ve Onbey adışında hiçbir müzik aleti çalmayacaksınız. Allah'a ve peygambere ibadet dışında dans etmeyeceksiniz.'' Zina yapmayacak, zinaya neden olmayacaksınız. Çalmayacaksınız. Yasalarıma uymayanların sonu ne oluyor görün. Ellerini çırptı ve yan kapıdan cellatları yaşlıca bir adam çıkardı. Ayakları çıplaktı ve üzerinde sadece bir peştemal vardı. Sarığı çıkartılmıştı. Yıkanmamış saçları kirli beyaz renkteydi. Perişan ve ümitsiz görünüyordu. Boynunun etrafında bir ip dolanmıştı. Kürsünün önünde durunca cellatlardan biri ipi çekti ve adamı yere fırlattı. Sonra dört cellat ellerinde kamçılarla adamın çevresini sardı. ''Bu adam tütün içerken görülmüş, 100 kırbaç yiyecek.'' Cemaat Allah ve Mehdi aşkına diye hep bir ağızdan gürledi ve cellatlar işe giriştiler. İlk darbe adamın sırtında kırmızı bir iz bıraktı ve ikinciyle birlikte kan fışkırdı. Kırbaçlar ard arda sırtına inerken kurban çığlık çığlığa bağırıyordu. Sonunda kıpırdayamaz hale geldi ve onu getirdikleri kapıdan sürüyerek götürdüler. Tozlu yerler adamın kanıyla sulanmıştı. Sonraki suçluyu bir halata bağlı olarak getirdiler ve Mehdi adamı hafif iyimser bir tebessümle süzdü. Bu adam komşusunun teknesinden küreklerini çalmış. Peygamber bir elinin ve bir ayağının kesilmesini buyurmuş. Adamın arkasında duran cellat palasını hızla indirip sağ ayağını bilekten kesti. Adam tozların arasına yuvarlanıp kendini korumak için elini öne uzatınca cellat bu kez de sağ elini bileğinden budamıştı. Budanan kısımları çabuk ve alışkın hareketlerle mangalın üstünde kaynamakta olan katran kazanına batırdılar. Sonra kesik ayağı ve eli adamın boynuna astılar ve adamı sürükleyerek yan kapıdan götürdüler. Mehdi'nin adaletine ve merhametine şükürler olsun diye gürledi bütün dini kişiler. Allah büyüktür ve birdir. Osman Atalan ön saftaki yerinden olup biteni izliyordu. Mehdi'nin bilgeliğine ve sezgisine şaşırmıştı. İçgüdüsel olarak bu yeni dini emirlerin keyfi hazlar için değil, Allah adına ahlaki değerlere bağlılık için yapıldığını biliyordu. Bu peygamberin yönetimine tanık olan hiç kimse onun Allah'ın elçiliğini yaptığından kuşku duymazdı. Sonra Mehdi yeniden konuştu. ''Kalbim kederden taş gibi ağırlaştı. Çünkü zina suçu işlemiş bir çift var aramızda.'' Cemaat öfkeyle kükredi ve ellerini havaya kaldırarak ''Ölüm, ölüm!'' diye bağırmaya başladı. Önce kadını getirdiler. Aslında çocuk denecek yaşta çırpı gibi kolları bacakları olan bir kızdı. Karma karışık saçları yüzüne ve omuzlarına dökülmüştü ve kürsünün dibindeki sırığa bağlanırken yürekler acısı feryatlar koparıyordu. Sonra adamı getirdiler. O da gençti ama dik ve gururlu duruyordu. Genç kadına "Cesur ol aşkım, bundan daha güzel bir yerde kavuşacağız birbirimize" diye seslendi. Boynundaki ipe rağmen sanki kutsal Mehdi'ye ulaşmak istermiş gibi uzun adımlarla kürsünün kenarına yürüdü ama cellat ipi çekerek onu durdurdu. ''Yaklaşma seni iğrenç hayvan, kanın yüce kişinin üstünü kirletir.'' Zinanın cezası adamın boynunun vurulması dedi Mehdi ve sözleri cemaat tarafından çığlık çığlığa yinelendi. Cellat kurbanının arkasına geçti ve hedefini tespit etmek için palasının keskin ucuyla adamın ensesini çizdi. Sonra palayı kaldırıp hızla indirdi ve havaya kanlar fışkırdı. Sırığa bağlı kız sevgilisinin başı kopunca çaresiz bir feryat koparmıştı. Parlak koyu kırmızı kan havaya fışkırırken genç adamın bedeni bir an daha dik durdu ve sonra yere devrildi. Mehdi kandan korunmak için geri çekilmişti ama beyaz cübbesinin eteğine bir damla kan sıçramasına engel olamadı. Genç adamın başı kürsünün ayaklarına doğru yuvarlanmıştı. Kız ona atılmak için bağlarını zorlayarak çırpınıyordu. Zina yapan kadının cezası ise taşlanmak dedi Mehdi. Halife Abdullahi yerinden kalkıp sırağa bağlı kızın yanına gitti. Garip bir şefkatle kızın yüzüne dökülen saçlarını tuttu ve arkadan bağladı. Böylece inananlar ölürken kızın yüzündeki ifadeyi görebileceklerdi. Sonra atılmak üzere önceden yığılmış taşların yanına gitti. Eline iyi oturan bir taşı seçti ve çocuk kıza doğru döndü tekrar. Allah ve kutsal Mehdi adına ruhuna şefaat etsinler. Elindeki taşı büyük bir güç ve hızla fırlattı. Taş kızın gözüne geldi. Osman Atalan oturduğu yerden göz yuvasının çatlama sesini duymuştu. Göz dışarı fırladı ve iğrenç bir meyve gibi bağlı olduğu sinirlerin ucunda kızın yanağına sarktı. Öteki halifeler, emirler, şeyhler birer birer gelip sıradan bir taş aldılar ve attılar. Osman Atalan'a sıra geldiğinde kızın kafatasının ön kısmı tamamen ezilmişti ve cansız bedeni onu tutan bağların arasında gevşekçe sarkıyordu. Osman'ın taşı omzuna çarptı ama kız kıpırdamadı. Mehdi vaazına devam ederken kızın bedenini olduğu yerde bıraktılar. Allah'ın inayeti üzerinde olsun. Peygamberimiz çeşitli konuşmalarında her kim benim gerçek Mehdi olduğumdan kuşku duyarsa onun dinsiz olacağını buyurdu. Bana karşı duranın dininden dönmüş bir kafir olacağını söyledi. Her kim bana karşı durursa hem bu hayattan ayrılacak hem de öteki dünyada kendine yer bulamayacak. Malı, mülkü ve çocukları İslam'a kalacak. Türklere ve kafirlere karşı savaşım peygamberimizin buyruğudur. Peygamberimiz beni birçok önemli sırrına ortak etti. Bunlardan en önemlisi de bana ve Allah'a ve onun peygamberine karşı koyan tüm Türk, Frank ve kafir ülkelerinin kutsal dinimiz ve yasalarımızla hizaya sokulacağı bilgisiydi. Onları gece karanlığında kaynaşan böcekler gibi ezeceğiz. Osman Atalan Nil kıyısında bitmiş hurma ağacının dibinde kurulmuş olan ve kafir kalesine bakan çadırına döndüğünde bedenini savaştan çıkmışçasına yorgun ama ruhunu Allah ve kutsal Mehdi tarafından yüceltilmiş gibi dingin hissediyordu. Değerli Semerkant ipeği halısına oturdu ve eşleri su kabağından oyulmuş bir tasla ekşi süt koşturdular. Sütünü içtikten sonra en kıdemli karısı "Seni bekleyen biri var efendim" diye fısıldadı. "Gönderin yanıma," dedi Osman. Gelen yaşlı ama dimdik, parlak gözleri, genç bakışlı bir adamdı. "Hoş geldin güvercinlerin efendisi," diye selamladı adamı Osman. "Allah'ın inayeti üzerine olsun." "Hoş gördüm yüce emir. Dilerim peygamberimiz seni kalbinde taşısın." Sonra göğsünde özenle tuttu, gri güvercini uzattı. Osman kuşu aldı ve başını okşadı. Güvercin hafifçe kuğurdadı ve Osman kuşun pullu kırmızı bacağındaki minik pirinç kağıt rulosunu tutan ipek ipi çözdü. Dikkatle açtığı ruloda yazılı mesajı okurken gülümsemeye başladı. Yorgunluğu geçmiş gibi omuzları dikleşti. Son satırı yeniden okudu. "Yüzünü yıldızların ışığında gördüm. Gerçekten de El Obeyd savaşında gazabınızdan kaçan Frank'tı. Abadan Riji olarak bilinen adam." "Savaşçılarımı kaldırın ve tatlı suyu eğerleyin. Kuzeye gideceğiz, düşmanım gelmiş." Herkes telaşla koşturmaya başladı. "Allah'ın inayetiyle Monastir çölünü enine boyuna aramamız gerekmiyor," dedi Osman Atalan. "Hassan ben Nader ve Al Nora." Seyislerin atlarını getirmesini beklerken çadırın önünde konuşuyorlardı. "Dönemeci nereden ve ne zaman geçtiğini biliyoruz ve oradan da gidebileceği tek bir yol var. Geçtiği noktadan Hartum'un karşısında çıkmak istediği noktaya kadar arada 400 kilometre var," dedi Alnor. "El Obeyd'de gördüğümüz kadarıyla sıkı bir savaşçı bu adam. Hızlı gidecektir," diye devam etti Hasan ben Nader. "Bu develeri öldürür." Osman da başıyla onayladı. Avladığı adamları tanırdı. Hasan haklıydı. Bu adam da develeri ölümüne koşturmaktan vicdan azabı duymayacaktı. "En çok 3 gün, sonra minik bir balık gibi ağımıza takılacak." Seyisler tatlı suyu getirmişlerdi. Hayvan Osman'ı tanıyınca kişnedi. Osman da atının başına okşayarak dizginleri ve koşumları kontrol ederken çiğnemesi için bir darı çöreği verdi. Karşıya geçmeye hazır olana kadar kıyıdan uzak duracaktır. Zihninde bir satranç oyunu sürdüren Osman yüksek sesle dile getiriyordu düşüncelerini. Acaba Omdurman'ın kuzeyinden mi yoksa güneyinden mi geçecek dedi ve adamlarından biri ağzını açamadan kendi sorusunu yanıtladı. Kuzeyinden geçmez çünkü akıntı onu suya girdiği an sürükler ve kentten uzaklaştırır. Güneyden geçecek ki Bağır el-Abiyat akıntısı onu doğruca Hartum'a ulaştırsın. Birisi öksürdü ve ayağıyla yerdeki tozları havalandırdı. Osman ona baktı. Adamlarından sadece biri onun sözlerini sorgulamaya cesaret edebilirdi. En güvendiği adamına dönüp, ''Konuş Alnor'' dedi. ''Cennetteki meleklerin sesi gibi nurlu sesin bize bilgeliğini ulaştırsın.'' ''Bana öyle geliyor ki bu Frank bir çöl çakalı kadar kurnaz. Sizin böyle düşüneceğinizi tahmin edip tam tersini yapmaya karar verebilir.'' Kuzeyden girip sonra dağlara doğru dönerek Bağır el-Azrak yerine Bağır el-Abiyat'tan geçebilir. Osman başını salladı. Söylediğin gibi gerçekten aptal değil ve araziyi de iyi tanıyor. Ayrıca tehlikenin boş çölde değil, kabilelerimizin yayılmış olduğu kıyılarda beklediğini de biliyor. Sence bir yerine iki nehirden geçmeyi seçer mi? Hayır, kentin güneyinden Bağır el-Abiyat'tan geçecek. Biz de onu orada bekleyeceğiz. Kolayca eğere atladı ve adamları da onu izlediler. Güney'e gidiyoruz. Akşam serinliğinde atlarını sürdüler. Arkalarında kırmızı tozdan bir iz bırakıyorlardı. Osman atalan akıcı bir eşkinle giden tatlı su ile kervanın başındaydı. Birkaç kilometre gittikten sonra kısrağın dizginlerine asıldı ve üzengilerin üstünde kalkarak önlerindeki araziyi gözden geçirdi. Nehir boyunu işaret eden hurma ağaçlarının tepeleri sadece solda görülebiliyordu. Sağda ise Monastir'in çıplak düzlüklerinden başka bir şey yoktu. 3000 kilometre kadar ötede bu düzlüklerin yerine sahranın sonsuz ıssızlığı devralıyordu. Osman atından atlayıp hayvanın başını tuttu ve adamları da hemen aynı şeyi yaptılar. Abadan Rişi geçmeye hazır olana kadar nehirden kopmamak için batıya doğru büyük bir daire çizecek. Sonra ıssız bir yerden gece vakti hatlarımızı delmeyi deneyecek. Biz de ağımızı şöyle ve şöyle kuracağız. Yere düşündüğü ağın hatlarını çizdi. Adamlar da başlarını sallayarak anladıklarını gösterdiler. Alnor, sen adamlarını alıp şurayı ve şurayı tutacaksın. Hasan ben Nader, sen de şu tarafı. Ben burada, merkezde bekleyeceğim. Penrod develeri en güçlü adamların ve hayvanların dahi dayanamayacağı bir hızla sürüyordu. Saatte 12 kilometre kadar hız yapıyorlardı ve 18 saattir durup dinlenmemişlerdi. Ama neredeyse güçlerinin sonuna da gelmişlerdi. İlk dur emrini verdiğinde iki adam da yorgunluktan perişandı. Cep saatine göre 4 saat kadar dinlendiler ama develeri kaldırmaya çalıştıklarında en yaşlı ve en zayıf olan ayağa kalkamadı. Penrod onu yattığı yerde vurdu. Ölen hayvanın taşıdığı suyu öteki develere paylaştırdılar ve tekrar develere binip aynı hızla ilerlemeye başladılar. İkinci 18 saatlik gidişin sonuna geldiklerinde Penrod Hartum'un 15 kilometre güneyinden Nil'e ulaşmak için yaklaşık 200 kilometre daha yapmış olduklarını hesapladı. Her ne kadar hesaplarını başka kriterlere göre yapmış olsa da Yakup da bu hesabı doğruladı. Seyahatin kalanını da bitirmişlerdi ama canları çıkmıştı. 36 saat sıkı tempoda gidiş ve sadece 4 saatlik istirahat. Develeri beslemeye kalktıklarında hayvanlar darı azıklarını yemeyi reddettiler. 6 deve de çökünce Penrod teker teker her birinin taşıdığı tulumlarda kalan suyu kontrol etti. Sonra ağırlıkları gidilecek mesafeyi ve her devenin durumunu tarttı kafasında. Temkinli bir kumar oynamaya karar vermişti. Planını Yakup'a açıkladı ve adam içini çekip galla biyasının eteklerini toplayarak plandan duyduğu kuşkuyu her hareketiyle belli etmeyi de sürdürerek kasıklarını kaşımaya başladı. Fakat sonunda sesli olarak değilse de kederle başını sallayarak onayladı. En güçlü iki deveyi seçtiler ve onları öteki hayvanların görüş alanından çıkardılar. Taşıdıkları tulumlardan kovalara dökerek iki hayvana su verdiler. Develerin susuzluğu dinmek bilmeyecek gibiydi. Kovalar dolusu su içtiler. Neredeyse her biri 120 litre su içmişti. Ama durumları da hızla iyileşmişti. Onları bir saat daha dinlendirdiler ve arkadaşlarının yemediği tüm darıyı da önlerine koydular. Seçtikleri iki deve yemleri de oburca yemişti. Artık iyice güçlü ve diriydiler. Bu olağanüstü hayvanların iyileşme gücü Penrod'u daima şaşırtıyordu. 4 saatlik istirahat sona erince iki deveyi öteki halsiz 4 devenin yanına götürdüler. Bitap durumdaki hayvanları ayağa kalkmaya zorladılar. Şimdi yolculuğun son aşamasında takviye ettikleri 2 deve Semer'den başka bir şey taşımıyordu. Geri kalan suyu, malzemeleri ve 2 adamı öteki develer yüklenmişti. 3 zorlu saatten sonra develerin biri daha yığılıp kaldı. Penrod onu da vurdu. Yakup'la ikisi ölen hayvanın taşıdığı tulumdan içebildikleri kadar su içtiler. Sonra kalanı 2 güçlü deveye taksim ettiler. Aynı hızla yola devam ettiler. Ama 15 kilometre sonra kalan 2 güçsüz deve de aniden yığılıp kaldı. Alçak bir kumulu tırmanırken biri beyninden vurulmuş gibi yıkılmış, yarım saat sonra da öteki böğürmüş ve arka bacakları üstüne çökmüştü. Hayvan kendini ölüme bıraktı ve sulu gözlerini çevirleyen gür kirpikli göz kapaklarını kapattı. Penrod elinde Webley'i ile başında dikildi. ''Sağ ol ihtiyar kız, umarım sonraki yolculuğun daha zahmetsiz geçer.'' ve devenin acısına son verdi. Kalan develere içebildikleri kadar su verdikten sonra kendileri değiştiler, kalanı da yüklediler. İki deve güçlü ve istekliydi. Yakup aralarında durdu ve önlerinde uzanan araziyi inceledi. Kumulların dış hatlarına ve uzak tepelerin görünümüne bakarak 8 saat kaldı nehre diye tahmin yürüttü. Penrod Semer'e tırmanırken, tabii arkam o kadar dayanabilirse diye söylendi. Her kası, her siniri ayrı acıyordu ve kumdan, parlak güneş ışığından göz yuvarları çatlayacak gibiydi. Kendini altındaki hayvanın 4 nala giden ayaklarına bıraktı. Hayvanın bacakları uyum içinde adım attıkça o da Semer de bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Etrafındaki biteviye görüntü sanki hiç kıpırdamadan aynı yerde duruyorlarmış hissine kapılmasına yol açıyordu. Semer'in üzerinde sallanmaya devam ederken ağır kurşun gibi bir uykuya daldı. Bir ara yana kaydı, neredeyse düşüyordu. Ama Yakup yanında gittiği için uzanıp dürterek uyandırdı. Penrod suçluluk duygusuyla kafasını kaldırdı ve güneşin durduğu yere baktı. Sadece 2 saat geçmişti aradan. Daha 6 saatlik yol var. Sersem gibiydi ve her an yeniden uykuya dalabileceğinin farkındaydı. Yere atlayıp gözlerine ter dolana dek develerin yanından koştu. Sonra yeniden Semer'e tırmandı ve titreşen boşluğun içinde devesini sürmeye devam etti. Uyanık kalabilmek için 2 kez daha böyle inip hayvanların yanında koşması gerekti. Sonunda altındaki devenin adımlarının değiştiğini hissetti. Aynı anda da Yakup nehrin kokusunu aldılar diye bağırmıştı. Penrod ne kadar var diye sordu. 1 saat, belki biraz daha fazla. Sonra doğuya dönüp nehre doğru gideceğiz. O 1 saat çabucak geçti ama develer sıcağın ortasında, ileride başka bir mavi şist dumanı belirine dek adımlarını bozmadan yürümeyi sürdürdüler. Penrod'a bunlar da geride bıraktıkları yüzlercesinin aynısı gibi gelmişti. Fakat Yakup gülerek eliyle işaret etti. ''Burayı biliyorum.'' Devesinin başını çevirdi ve hayvan adımlarını hızlandırdı. Güneş batı ufkunda yolu yaralamıştı ve yarattığı gölgeler kıraç toprakta uzayıp gidiyordu. Sırtın tepesine çıktılar ve Penrod bir parça yeşillik görmek hevesiyle gözlerini ileri dikti. Uzayıp giden boşluk çok acımasızdı. Yakup da dehşete düşmüştü ve develer düzlüğü koşarak geçerken uzun saçlı başını sallıyordu.